Ayrım 15, sayfa 278. Pit mükemmel bir dalgıçtı. Su altında soluğunu tutarak yaklaşık 2 dakika kalabilirdi. Pit'in adaleleri ağrıdı ve kolundaki kesikler tuzlu sudan yandı. Ama yine de bir eliyle feneri tutup yolunu aydınlatırken öteki eliyle de duvarın dümdüz yüzeyine dokuna dokuna dalmaya devam etti. Duvar dar bir açıyla 4,5 metrelik bir eğim oluşturdu. Sonra da enlemesine yatay olarak uzanan dar bir boşluğa dönüştü. Pit'in yoluna bir kaya parçası çıktı. Az kalsın ilerlemesini engelleyecekti. Ama Pit bu engelin üzerinden yılan gibi kıvrılarak geçmeyi başardı. Ve boşluğun iki yanındaki duvarların görüş alanından genişleyerek uzaklaşmaya başladıklarını fark etti. Ardından da ayağındaki paleti hafifçe oynatarak yukarıya, yeni bir bölmeye doğru yükseldi. Pit birkaç saniye içinde hoş kokulu havası olan ve yumuşak sarı renkte bir parlaklıkla aydınlanan bir galeriye ulaştı. Burası sapsarı bir dünyaydı. Gölgeleri bile sarının tonlarından oluşan bir sarı renk dünyasıydı. Tavan en az 6 metre yükseklikteydi ve hemen her yere küçük su damlacıkları damlamasına neden olan bir sürü küçük sarkıtlarla parıldıyordu. Pit basamaklarında garip görünümlü üçgen biçiminde oyuklar bulunan ve uzun kıvrımlı bir tünele doğru uzanan kayaların yontulmasıyla oluşturulmuş büyük bir merdiven yönünde sarı renkli suda kurbağalama yüzerek ilerledi. Ayak yerine balık kuyruğu bulunan sakalları köşeli kesilmiş iki erkek heykeli merdiven sağanlığında sfenk gibi çömelmiş oturuyordu. Heykeller tavandan damlayan suların etkisiyle çok aşınmışlardı ve görünüşlerine bakılırsa son derecede eskiydiler. Pit kalçasını kaldırarak merdiven sağanlığının en alt basamağına oturdu. Işığın garip yabancılığına alıştırmak için gözlerini kırpıştırarak yüzündeki maskeyi çıkardı. Üzerindeki kauçuk balık adam giysisi yaralı kolunu iyice rahatsız etmeye başlamıştı. Yavaşça ve kolundaki kesiklere dikkat ederek giysiyi çıkarmayı başardı. Beline doladığı ipi çözdüğünde geriye ancak 2 metrelik bir ip kaldığını gördü. İpi gergin duruma getirdi ve bir kez hızla asıldı. Sonra da ipin gerildiğini hisseder hissetmez Giordino'nun kıvırcık saçlı kafası görünene dek ipi iki eliyle çekti. ''Sapsarı bir cehenneme gelmişim.'' dedi Giordino, ağzındaki suyu püskürterek. Gözlerinin önüne düşen saçlarını itti ve elini Pit'e uzattı. ''Delfin'in korku evine hoş geldin.'' diyen Pit, Giordino'nun elini yakaladı ve onu sudan çekip basamağın üzerine çıkardı. Giordino başıyla heykelleri işaret etti. ''Karşılama heyeti mi?'' Sonra da elini heykellerden birinin sakalında ve yüzünde dolaştırdı. ''Bu garip ışığa neyin neden olduğu konusunda bir fikrin var mı?'' ''Görünüşe bakılırsa ışık kayalardan yayılıyor.'' ''Haklısın.'' diye Giordino da onayladı. ''Şu elime bir bak.'' Avucunu kaldırdı. Derisi çok hafif bir ışık yayıyordu. ''İçindeki bileşimin kimyasal analizini tam olarak bilemem ama fosfor oranının oldukça yüksek olduğuna eminim.'' ''Fosforun bu denli çok parladığını bilmezdim.'' dedi Pit. Giordino havayı kokladı. ''Okaliptüs kokusu alıyorum.'' Okaliptüs yağı, bunu havanın nemini azaltmak ve bayatlamasını önlemek için kullanıyorlar. Giordino yaralı ayaklarına dikkat ederek yavaşça üzerindeki balık adam giysisini çıkarmaya başladı. Pit bu garip ışığın altında Giordino'nun ayaklarının kemiğe kadar paramparça olduğunu ve üzerindekini çıkarınca da ayaklarının çevresinde yayılan bir kan gölü oluştuğunu gördü. Ama hala yürüyebilecek durumda diye Pit aklından geçirdi. ''Merdivenin nereye uzandığını şöyle bir araştıracağım. Burada kal ve manzaranın keyfini çıkar olur mu?'' ''Hayır, olmaz.'' diye Giordino cesurca gülümsedi. ''Bir arada bulunmamız daha akıllıca olur sanırım. Ben kendimi idare ederim. Sen önden yürü yeter.'' Pit bir Giordino'nun kanayan ayaklarına bir de kendininkilere baktı. Acı çektiği yüzünden okudan bir saldırı gücü oluşturduğumuza hiç kuşku yok diye düşündü. Çünkü bu ilerlemede ikisinin de canı çok yanacaktı. ''Pekala sıkı adam ama sakın sessiz kahraman rolü oynamaya kalkma.'' Pit bu sözlerin gereksizliğini biliyordu. Giordino acıdan bayılana dek kendisini izleyecekti nasıl olsa. Karşılık vermesini beklemeden döndü ve merdivenleri tırmanmaya başladı. İki adam bu gerçek dışı görünüm ortamında kıvrımlı tünelin içine doğru işkence gibi gelen bir tempoyla ağır ağır ilerlediler. Duyulan tek ses güçlükle soluk alışları ve tavandan damlayan su damlacıklarıydı. Tünel aşağı yukarı 1,5 metre yüksekliğe, 1 metre genişliğe düşene dek gittikçe daraldı. Basamaklar ansızın kısaldı. Bir süre sonra da dümdüz birer rampaya dönüştü. Pit sırtını duvarın nemli yüzüne sıkıca yasladı ve dar geçitte öylece santim santim ilerlerken başını çarpmamak için de öne eğildi. Elindeki dalma fenerinin pilleri bitmek üzereydi ve çıkardığı ışık fosforun ışımasından azıcık fazlaydı. Her 10 metrede bir durakladı ve Giordino'nun seke seke kendisine bir kol boyu kadar yaklaşmasını bekledi. Pit her duruşunda Giordino'nun kendisine daha uzun sürede yetiştiğini fark etti. Giordino'nun yakında dayanamayıp bayılacağı açıkça belli oluyordu. ''Bir daha yürüyen merdivenli bir mağara bul.'' diye Giordino soluk soluğa söylendi. Bu sözleri birbirine iyice kenetlenmiş dişleri arasından söyleyebilmek için ağzını 3 kez açmak zorunda kalmıştı. ''Birazcık hareket etmenin kimseye zararı olmaz.'' dedi Pit. Giordino'yu ayık tutmak zorundaydı. Sualtı dağının tepesinden su yüzeyine ulaşacak bir yol bulamazlarsa binlerce tonluk kaya ve su altında kalarak kötü bir biçimde öleceklerdi. Pit ileriye atıldı. Fenerin ışığı belli belirsiz olmuştu. Umursamaz bir tavırla parmaklarını gevşetti. Fener de elinden kayarak kaya zemine düştü. Bir an durup tırmandığı yönde aşağı doğru yuvarlanışını kayıtsızca izledi. Sonra da kendisine doğru fenerin tangur tungur yuvarlandığını görünce Giordino'nun ne düşüneceğini merak etti. Pit vücuduna ansızın çarpan soğuk hava dalgası ile tüyleri bir anda diken diken oldu. İleride bir açıklık ya da bir delik olmalıydı. Kısa bir süre sonra tatlı mavilikle bir renk tabakasıyla karşılaştı. Mavi renk tabakası sanki kıpırdıyor ve bulunduğu dar geçidin duvarlarında yumuşak hareketli gölgeler oluşturan farklı tonlara dönüşüyordu. Pit biraz daha yaklaştı. Gözlerinin önündeki şey kendisine hiç de yabancı gelmeyen bir hareketle kıvrıldı. ''Onu neden tanımıyorum?'' diye şaşkın şaşkın bakarak merak etti. Beynini kalın bir sis bulutu kaplıyordu. Yorgunluk damarlarında hızla yayıldı ve tüm düşünebilme işlevini durdurdu. Olduğu yerde durdu ve Giordino'yu bekledi ama Giordino gelmedi. Pit üzerine iyice sinen ve kendisine çevresinden soyutlanan bitkinliğiyle başa çıkamadı. Son bir saat içinde ikinci kezdir gözlerinin önündeki siyah perdeyi aralamaya çalıştı. Elini uzattı ve titreyen mavi renk tabakasına hafifçe dokundu. Parmakları yumuşak ve düz bir maddeyle buluştu. ''Bir perde'' diye kendi kendine mırıldandı. ''Kahrolası bir perdeymiş.'' Pit perdeyi araladı ve sendeleyerek siyah taş yontularla dolu, duvarları da mavi kadifeyle kaplı bir masal ülkesine girdi. Büyük oda zarif bir biçimde yontulmuş siyah renkli balık yontularıyla doluydu ve bunlar yerdeki kalın çivit mavisi halının içine gömülmüşlerdi. Halı Pit'in daha önce gördüklerinin hiçbirine benzemiyordu. Pit'in ayaklarını bileklerine dek örtüyordu. Başını kaldırdı ve tüm bu fantastik dekorun tavanı bir duvardan ötekine kaplayan dev bir aynada yansıdığını gördü. Odanın ortasında sıçrayan 4 uçan balık yontusu üzerinde hafifçe yükseltilmiş istiridye biçiminde bir yatak vardı. Yatakta da parlak saten örtünün üzerinde çırılçıplak bir genç kadın yatmaktaydı. Kadının bembeyaz teni odanın siyah ve mavi renkleriyle canlı bir tezat oluşturuyordu. Genç kadın bir dizini yukarıya çekmiş, bir elini de okşuyormuş gibi küçük beyaz göğsünün üzerine koymuş bir biçimde sırt üstü yatmaktaydı. Yüzü yastıkta uzanan ve odanın ışığında parlayan uzun düz saçlarıyla insanı baştan çıkaracak biçimde gizlenmişti. Soluk alıp verişleri de karnının sımsıkı ve dümdüz olduğunu iyice gözler önüne seriyordu. Pit sallana sallana yatağın üzerine eğildi ve kadının yüzündeki saçları temizledi. Dokunuşu onu uyandırdı ve kadın hafifçe inledi. Sonra da gözleri yavaşça açıldı ve Pit'in üzerinde takıldı kaldı. Bir an için görmeden boş boş baktı ama hemen sonra uyku sersemi beyni yatağının başında dikilen kanlı görüntüyü algıladı. Ve sevimli yüzünde büyük bir şaşkınlık belirdi. Çığlık atmak için cezbedici dudakları aralandı ama sesi çıkmadı. Öylece dondu kaldı. ''Selam Summer'' diyen Pit yalancı bir gülümsemeyle mırıldandı. ''Bu yöreden geçiyordum, şöyle bir uğrayayım.'' dedim. Ve o anda Pit'in kafasının içindeki kapı gürültüyle hızla kapandı, vücudu arka üstü halıya devrildi. 16. Bölüm. Pit karanlık buluttan sıyrılıp kurtulmak için kaç kez çabaladığını unuttu. Her çabasında tam ayılma sıdırına ulaşıyor, sonra yine gerisin geriye karanlık boşluğa yuvarlanıyordu. Fırıl fırıl dönen kafasının içinde birbirleriyle ilişkisiz insanlar, konuşmalar ve görüntüler karmaşık bir biçimde sel gibi hızla akıp geçiyorlardı. Bulanık görüntü akışını yavaşlatmaya çalıştı. Ama bir görüntü vardı ki bir türlü kaybolmuyordu. Bu karabasanı kafasından silip atmak için gözlerini açtığındaysa karşısında karabasanın gerçeğinin durduğunu gördü. Bunlar Delphi'nin sarı gözleriydi. Delphi kuru bir sesle "Günaydın Bay Pitt," dedi. Ses tonu kibardı ama yüzündeki çizgilerde büyük bir kin okunuyordu. "Yaralarınız için üzgünüm ama bunlar için bir tazminat isteyemezsiniz, öyle değil mi?" "Pitt, üzerinde giriş yasaktır yazılı levhalar asmayı unutmuşsun," dedi. Sesi kulağına sanki bunak bir ihtiyar ölmeden önce son sözlerini söylüyormuş gibi geldi. "Bir hata ama yine de enerji türbinimizin çıkış akıntısına aptalca kapılmanız için sizi davet eden hiç kimse olmadı."
"Enerji türbini mi?"
"Evet." Delphi Pitt'in soran bakışlarından zevk alıyor gibiydi. "Bu kutsal evimin içinde dolanan 4 milden uzun tünel var ve senin de fark ettiğin gibi suyu bir parça soğuk olabilir. O nedenle de yalnızca buharlı türbinlerin üretebileceği ölçüde büyük ısı ve elektrik enerjisine gereksinimimiz oluyor."
"Tüm konforunuz var demek ki," diye Pitt mırıldandı. Hala tam olarak kendine gelmeye çalışıyordu.
"Anladığıma göre su yüzeyindeki sis bulutunun nedeni de sizin enerji türbini."
"Evet, haklısın. Enerji üretim ünitelerinden atılan sıcaklık kendisinden daha soğuk suyla karşılaşınca bu görünümünde yoğunlaşmaya neden oluyor. Sonuç ani sis bulutu."
Pitt kendini zorlayarak yerinden doğrulup oturdu ve saatindeki rakamları okumaya çalıştı ama kadranı bulanıktı.
"Ne kadar süredir baygın yatıyorum?"
"Kızımın yatak odasında bulunduğundan beri tam 40 dakika geçti."
Delphi yüzünden hiçbir duygu belirtisi olmadan Pitt'in çürüklerle ve kesiklerle dolu vücuduna dalgın dalgın bakmaya başladı.
"Benimki de kötü bir alışkanlık," dedi Pitt gülümseyerek. "Hep en olmayacak zamanlarda kadınların yatak odalarında ortaya çıkıyorum."
Delphi'nin yüzündeki donuk anlatım bozulmadı. Gümüş renkli saçları olan dev adam, üzerinde kırmızı saten yastıklar bulunan oyma taştan beyaz bir kanepede oturmaktaydı. Oysa kendisi soğuk ve mermer gibi dümdüz yerde oturuyordu. Pitt bir an için Delphi'yi bıraktı, bakışlarını çevresinde dolaştırmaya başladı. Bulunduğu yer dünya fuarlarında rastlanabilecek türde geleceğin yaşamını yansıtan bir yere benziyordu. Oda yaklaşık 8 metrekare büyüklüğünde oldukça ferah bir yerdi. Duvarlarını düzenli bir biçimde süsleyen deniz manzaraları işlenmiş yağlı boya tablolar vardı. Odayı aydınlatan kırmızı ışık beyaz tavana sıralanmış yuvarlak pirinç apliklerden yayılıyordu. Dipteki duvarın yanında üzeri kırmızı deri kaplı geniş bir ceviz masa ve ona uygun aksesuarlar vardı. Bundan başka masanın üzerinde modern ve pahalı bir iç haberleşme aygıtı göze çarpıyordu. Ama tüm bunların ötesinde bulunduğu odayı her şeyden ayıran en büyük özelliği denize açılan büyük ve şeffaf bir kapının olmasıydı. Yaklaşık 3 metre genişliğinde ve 2,5 metre yüksekliğindeydi. Pitt kalın ve berrak kristalin ardında su altı ışıklarıyla aydınlatılmış, kıvrımlı ve mantar görünümlü kayalardan oluşan aydınlatılmış bir bahçe uzandığını görebildi. 3 metre boyunda bir murana balığı kapının alt kenarı boyunca kayar gibi geçip gitti. Bu arada da soğuk bakışlarla odada bulunanları süzdü. Delphi balığı fark etmedi bile. Yarı kapalı göz kapakları altındaki sarı gözleri hala Pitt'e çevriliydi. Pitt'in bakışları yine Delphi'ye yöneldi.
"Bugün pek konuşkan değilsin," dedi Delphi gülümseyerek. "Yoksa arkadaşına ne olduğunu mu düşünüyorsun?"
"Arkadaşım mı? Neden söz ettiğini anlamıyorum."
"Yaralı ayakları olan adam. Onu terk edilmiş bir koridorda bırakmıştın."
"Ah, bugünlerde her yer birbirine karıştı."
"Bir şeyden haberin yokmuş gibi davranmakla aptallık etmiş oluyorsun. Adamlarım uçağınızı da buldular."
"Kötü bir alışkanlığım da. Her zaman yolun ortasına park ederim."
Delphi duymazlıktan geldi. "Burada ne aradığını anlatman için tam 30 saniyen var."
"Pekala, hepsini anlatacağım," dedi Pitt düşünmeden. "Las Vegas'taki bir kumarhaneye özel olarak gitmek için bir uçak kiraladım. Daha sonra da yolumuzu kaybettik. Hepsi bu, yemin ederim."
"Çok komik," dedi Delphi bıkkınlıkla. "Bir süre sonra acımam için bana yalvaracaksın."
"İşkenceye ne kadar dayanabileceğimi hep merak etmişimdir."
"İşkence görecek kişi sen olmayacaksın, Pitt. Sana en küçük bir rahatsızlık vermeyi bile düşünemem. Gerçeğe ulaşmak için bir sürü daha zarif yol vardır."
Delphi kanepeden kalktı, masadaki iç haberleşme aygıtına uzandı.
"Bana ötekini getirin."
Sonra da doğruldu, Pitt'e soğuk bir biçimde gülümsedi.
rahatına bak, nasılsa çok bekleyeceksin.
Pit sallana sallana ayağa kalktı. Başının dönmesinden ve bitkinliğinden kolayca yuvarlanıp düşebilirdi. Ne var ki anlaşılmaz bir nedenle damarlarında adrenalin yükselmeye başladı ve iyice kendine geldi.
Çaktırmadan saatine bir göz attı. Saat 4:10'du. Deniz piyadelerinin Maui'deki vericiye saldırmalarına 50 dakika kalmıştı. Ayrıca monitörün su altı dağını paramparça edecek füzeyi fırlatmasına da 50 dakika kalmıştı.
Şimdi artık canlı kurtulabilmek için çok az şansları kalmıştı. Yeter ki Crowhaven Starbuck'ı seyir durumuna sokmuş olsun, bu kendilerinin kurban olmalarına değerdi diye acı acı düşündü. Gözlerini kapadı ve kafasında Starbuck'ın Hawaii'ye doğru okyanus sularını yara yara ilerlemesini canlandırmaya çalıştı. Ama nedense görüntü bir türlü canlanmadı.
Crowhaven daha önce ne zaman bu denli çok kan gördüğünü anımsayamadı. Kontrol odasının zemini tümüyle kanla kaplıydı. Bundan başka sanki soyut bir tablo oluşturuyormuş gibi elektrik panoları boyunca birçok yerde çevreye saçılan kanla çılgınca bezenmişti. İlk önce her şey iyi gidiyordu, hem de çok iyi. Kıç bölmeye girdiklerinde hiçbir güçlükle karşılaşmamışlardı. Hatta üzerlerindeki dalma takımlarını çıkarmışlar, kısa bir sürede durarak dinlenmişlerdi. Ne var ki önde ilerleyen SAS komandoları kontrol odasına girdiklerinde ortalık ansızın cehenneme dönüşmüştü. İşte bunu izleyen 4 dakika Crowhaven'ın yaşamındaki en korkunç anlar olmuştu. SAS komandolarının ellerindeki otomatik silahların kulakları sağır edercesine takırdamasıyla geçen 4 dakikaydı. Batık denizaltının çelik duvarlarında yansıyarak daha da büyüyen çığlıklar ve inlemelerle dolu 4 dakikaydı. SAS komandolarının otomatik silahlarıyla en az 6'şar isabet alarak biçilene dek Delfin'in adamları ellerindeki garip görünümlü sessiz silahları ateşlemişlerdi. Bir insan çıldırmadıkça nasıl olur da böyle bir cezaya dayanabilir diye Crowhaven merak etti. 3 adam hemen, öteki 4'ü de Amiral Hunter'a mesaj çektikten sonra ölmüştü. Onları hiçbir şey kurtaramazdı. Crowhaven'ın ekibindense bir SAS komandosu ölmüştü. Yerde yatan o alçaklardan biri komandoyu sol şakağından vurmuştu. Ayrıca 3 SAS komandosu da ağır yaralıydı. Adamlar acıdan dişlerini iyice kenetlemişlerdi ve sihirbaz Crowhaven'ın çelikten yapılmış bu büyük ölüm kabını su yüzüne çıkaracağına, sonra da mermiden daha hızlı yol alarak onları bir hastaneye ulaştıracağına inanıyorlardı. Ama daha şimdiden belirlenen programa göre 14 dakika geride kalmışlardı. Starbuck'ı saat 4'ten önce seyir durumuna sokacağı konusunda Amiral Hunter'a söz verdiği için Crowhaven o anda üzüntü duymaktaydı. Denizaltı deniz dibinden ayrılmıyordu. Okyanusun dibinde 6 ay öylece yatmış olmakla tekne deniz tabanına şaşılacak ölçüde büyük bir güçle yapışıp kalmıştı. Denizaltının tüm balast tanklarını çalıştırmışlar ama yine de deniz dibinin bu sıkı kavrayışından kurtulamamışlardı. Ve yavaş yavaş kendi sonları da Starbuck'ın mürettebatının sonlarına benzeyip benzemeyeceğini Crowhaven düşünmeye başladı. Crowhaven'ın yanına yardımcısı olan çatık kaşlı başçavuş yaklaştı.
''Boşaltacak başka hiçbir şey kalmadı komutanım. Ana balast tankları boş. Ayrıca tüm dizel yakıtı ve tatlı su tankları da boşaltıldı. Ama hala kımıldamıyor efendim.''
Crowhaven boyun eğmeyen bir çocuk gibi harita masasını tekmeledi.
''Hayır tanrım, olamaz. Geminin tüm iç yapısını parçalayıp atmak zorunda kalsam bile yine de hareket ettireceğim.''
Crowhaven başçavuşa solgun bir bakış attı.
''Tam yol Tornistan.''
Başçavuşun gözleri büyüdü.
''Efendim?'' ''Lanet olsun, tam yol Tornistan dedim.''
''Komutanım, beni bağışlayın ama böyle bir şey geminin perçinlerini söker efendim. Şu anda deniz tabanına yarı yarıya yapışmış durumdalar. Kaldı ki bu arada bir şaft da kırabiliriz.''
Crowhaven ters ters ''Hiç olmasa tümüyle yok olmasından daha iyidir.'' dedi. ''Bu denizaltıyı batağa saplanmış bir katırı tekmeleye tekmeleye çıkarır gibi çekip çıkaracağız. 5 saniye süreyle tam yol Tornistan, sonra da 5 saniye süreyle tam yol ileri yapacaksın.'' ''Bu işi tekrar tekrar yapacaksın. Sonunda ya parçalanır ya da deniz tabanından kurtulur. Başka çaremiz yok.''
Başçavuş yenilgiye uğrayarak omuz silkti ve hızla makine dairesine doğru uzaklaştı. Türbinler harekete geçtikten sonra kontrol odasına ilk kötü haber ulaştığında aradan yalnızca yarım dakika geçmişti.
''Makine dairesi komutanım.'' diyen başçavuşun sesi hoparlörde duyuldu. ''Gemi daha çok dayanamaz. Kuma çarpan uskur kanatlarını eğdik bile. Kanatların ayarı bozuldu. Çılgın gibi titriyorlar.''
Crowhaven hemen atılarak ''Devam et sen.'' dedi.
Başçavuşun söylemesine gerek yoktu. Ne de olsa deniz dibine hızla çarpan dev uskurların neden olduğu titreşimi ayaklarının altında hissedebiliyordu. Crowhaven tavana dek yükselen kontrol panosunun önünde dimdik durmuş, bir sürü gösterge ve renkli ışığı dikkatle inceleyen kızıl saçlı, yüzü çilli genç bir adamın yanına gitti. Adamın yüzü bembeyaz olmuştu ve kendi kendine bir şeyler mırıldanmaktaydı. Adam dua ediyor olmalıydı. Crowhaven elini adamın omuzuna koydu. Bir sonraki tam yol Tornistan'da tüm 10 torpil kovanlarını da ateşle dedi. Bir işe yarayacağını sanıyor musunuz efendim? Adamın sesi yalvarır gibiydi. Geri tepmeden oluşacak basın çok az olacaktı biliyorum. Ama ne yapalım ki yararı olabilecek her yolu denemekle niyetliyim. Makine dairesindeki başçavuşun sesi yine duyuldu. Sancak şaftı gitti komutanım. Bağlantı yerinden parçalandı. İki tane de dişli yatağını dağıttı. İşe devam dedi Crowhaven. Ama efendim. Başçavuşun sesi üzgün ve yalvarır gibiydi. İskele şaftı da parçalanırsa sonra ne olur? Dipten kurtulup yüzeye ulaşsak bile sonra nasıl yol alabiliriz? Kürek çekeriz dedi Crowhaven sert bir sesle. Tekrar ediyorum işe devam. Eğer her iki şaft da kırılacaksa bunun önüne geçemezdi. Sonuçta yine kırılırlardı. Ama iskele şaftı da sancak şaftı gibi parçalanana dek Starbuck'ı ve mürettebatını hala kurtarma şansı olduğundan bu işe devam edecekti. Crowhaven kendi kendine şu soruyu sordu. Tanrım nasıl olur da her şey tam son anda bu denli kötüye gidebilir? O anda elindeki otomatik tüfeğiyle bir beton sığınağını kısa bir mermi yağmuruna tutan deniz piyade bir yüzbaşısı Robert M. Buckmaster da kendi kendine aynı soruyu sormaktaydı. Harekat çok kolay olmalıydı. Ona verilen emir yalnızca şuydu. Vericiyi ele geçir. Ve bunun içinde bir grup deniz piyadesi tropik bitki örtüsünde gizlenmeye hala devam ediyorlardı. Vericiyi ele geçirdikten sonra da Buckmaster'ın hiçbir şey anlamadığı şifreli bir mesaj çekilecekti. Deniz piyade yüzbaşılarına gizli bilgiler çok ender olarak söylenir diye Buckmaster kafasından geçirdi. Görevdeyken ölürse buna bir diyeceği yoktu. Ama bir türlü kabul edemediği bir şey vardı. O da bunun nedenini bilmemekti. Maui'nin kuzeybatı ucundaki eski kara kuvvetleri üssü yeterince boş ve zararsız gibi görünüyordu. Ama Buckmaster ve adamları üsse sızmaya kalkıştıkları anda Fort Knox'taki altın deposundan daha sıkı güvenlik önlemleriyle karşılaştılar. Bunlar elektrikli teller, kulakları sağır edecek güçteki sirenleri harekete geçirecek olan ışık demetleri ve tüm üssü gündüz gibi aydınlatan çok güçlü projektörlerdi. Görev öncesi yapılan briefingde böyle şeylerden hiç söz edilmemişti diye Buckmaster öfkeyle aklından geçirdi. Öylesine bir planlamaydı. Karşılaşılacak engeller konusunda ayrıntılı uyarıda bulunulmamıştı. Yüzbaşı olsa da olmasa da kişisel olarak bu belayı açtıkları için dönüşte komutanlarına çatacaktı. Yalnızca birkaç dakika öncesine dek bomboş görünen pencerelerden, kapı aralarından ve çatılardan otomatik silahlarıyla yoğun bir ateşe başlayan üst sakinleri, Buckmaster'ın komando birliğini oldukları yere mıhlamışlardı. Deniz piyadeleri de hemen karşı ateşe başlamış ve atışları öldürücü olmuştu. Çünkü üst sakinlerinin cesetleri üst üste yığılmaya başlamıştı. Çatışmanın en şiddetli anında iri yarı kır saçlı çavuş projektörlerin oluşturduğu gölgelerin arasından koşarak geldi. Kendini Buckmaster'ın yanında yere fırlattı attı. Bir ölüden kullandıkları silahlardan birini almayı başardım dedi bağırarak. Bu bir Rus yapısı ZZK Kaleşnev. Rus mu diye Buckmaster inanmayarak sordu. Evet efendim. Çavuş otomatik silahı Buckmaster'ın gözlerinin önüne kaldırdı. Sovyet ordusunda kullanılan en yeni hafif otomatik silah. Bu silahları nasıl ele geçirdikleri konusu midemi bulandırdı. Onu haber alma bölümü için sakla. Gecenin karanlığında silah sesleri artarken Buckmaster da dikkatini yine verici binalarına yöneltti. Onbaşı Danzig ve adamları bir istinat duvarının arkasına çakılıp kaldılar diyen çavuş karşı tarafın ilgisini üzerine çekmek için bir seri atışa geçti. Şu anda bir adet 90 milimetrelik tank imha mermisi için tüm emekli ikramiyemden vazgeçerdim. Bunun bir sürpriz saldırı olduğu sanılıyordu, anımsıyor musun? Bize ağır silahlara gerek duymayacağımızı söylemişlerdi. Ansızın çok güçlü bir patlama oldu. Büyük bir toz bulutu yükseldi ve tüm bölgeye dolu gibi beton parçaları yağdı. Patlamanın şokundan Buckmaster'ın soluğu kesildi. Sonra da yavaş yavaş yerinden doğruldu ve verici binalarından geriye kalan yıkıntıya dik dik baktı. Telsizci diye bağırdı, lanet olsun, nerede bu telsizci?
Komando giysili ve yüzü siyaha boyalı bir deniz piyadesi gölgelerin arasından koştu geldi. ''Buradayım komutanım.''
Yüzbaşı Buckmaster söylemek zorunda olduğu şifreli sözlerden gizli bir korku duyarak komandonun uzattığı vericiyi aldı.
Büyük baba, büyük baba, ben çılgın balta, tamam.
Ben büyük baba, çılgın balta, devam et, tamam. Vericideki ses sanki bir kuyunun dibinden geliyor gibiydi.
Blokun altındaki çete suratlarımızın tam ortasını dağıttılar. Tekrar ediyorum, suratlarımızın tam ortasını dağıttılar.
Büyük baba anladı. Çılgın balta. Üzgün olduğumuzu söylüyor. Tamam, bu kadar.
Buckmaster vericiyi çarparak hızla yerine koydu. Çılgına dönmüştü ve bu işi gerekirse ta Pentagon'a kadar götürecekti. Umrunda bile değildi. Çünkü bu gece burada korkunç bir hata işlenmişti. Bunu havaya sinen uğursuz kokudan anlıyordu. Adamları yine toparlamaya başlarken Buckmaster da kendi kendine acaba bu işin kimin başının altından çıktığını hiç öğrenebilecek miyim diye merak etti.